Merhaba, herkese iyi akşamlar. Yugoslav Orne. Kısa bir aranın ardından tekrar dönüş yaptık. Ben Oğuzhan.
Ben Efekan.
Bu hafta yine NCAA ve Euroleague üzerinden gidiyoruz. Sezonun sonuna doğru artan March Madness çılgınlığı biraz Amerika'da NBA'yi gölgede bıraktı. O yüzden biz de elimizden geldiği kadar hem son 16 hem de Elite 8 maçlarını izledik. NCAA'da Efekan'la. O yüzden programımıza ilk NCAA ile başlıyoruz. İlk maçımız, daha doğrusu turnuvanın son maçı olsa da, son iki maçından biri olsa da bizim konuşacağımız ilk maç Michigan State Spartans'ın Duke'ü birçok kişiye göre sürpriz, bana göre beklenen bir şekilde elediği Elite 8 maçıydı. Efekan, ilk senin görüşlerini alayım, sonra ben de biraz konuşurum.
Valla sen daha çok izledin NCAA'yı benden.
Estağfurullah. Bu maç ondan seçimle çakıştığı için aynı anda izlemeye çalıştım seçimle. İkisi birbirinden heyecanlıydı.
Seçim daha heyecanlıydı.
Evet evet kesinlikle.
Ağırlıklı sen konuşursun. Ben hani Duke maçı izledim iki tane. Hani özetler, görüntüler izledim ama hani tam maç olarak iki Duke maçı izledim. O yüzden hani ben daha çok Duke'la ilgili konuşurum. Ama bu maçla ilgili hani ilk dikkatimi çeken ben de sana katılıyorum. Hani ikinci maçı da izledikten sonra ve genel olarak da hani diğer görüntüler, işte düşen haberler, istatistikler vesaireyi göz önünde bulundurduğum zaman ben de Duke'un yenilmeyecek, işte bu turnuvanın doğal favorisi olmadığını düşünüyorum. İyi bir takım oyunuyla yenilmeyecek bir takım değil. Michigan State de aslında bunu yaptı tam olarak. Tempolu, agresif, topu paylaşarak herkesin sahada kaldığı her anın, her topun kıymetini bildiği, daha iyi takım oldukları için Duke'da inişler çıkışlar çok oldu maç içinde. Hani zaman zaman ciddi seriler yakaladı ve hani bu takımın niye bu kadar hype'lı bir takım olduğunu gösterdi. Ama bir yandan da aynı şekilde tersine seriler yedi ve eksilerini de göz önüne serdi. Ve bir yüksek tempoya sahne olan, iniş çıkışın karşılıklı serilerin çok olduğu ama en sonunda bireysel yetenekler de inişli çıkışlı performans gösterince daha iyi takım olanın daha az kaliteli kadrosu olsa da kazandığı bir maç oldu. Ve aslında tam da NCAA'ya uygun bir galibiyet oldu. Sen ne düşünüyorsun?
İlk olarak ESPN'den hiç para almadığım için gönül rahatlığıyla dün Twitter'ımda paylaştığım, bugün burada bir kez daha yenileceğim şu cümleyi kurabilirim. Umarım bu maçtan sonra Zion Williamson Laga Lucas'ı bir sona ermiştir. Sene başında yok Duke Cleveland'ı yener mi? Phoenix'i yener mi? Sene ortasında Zion Williamson kolej basketbol tarihinin en iyi oyuncusu mu gibi saçma sapan, absürt, tamamıyla rating uğruna yapılan açıklamalara hep karşı çıkmıştım. Hala da karşı çıkıyorum. Bu maçta da bence bunu görmüş olduk. Zion Williamson 10 yılda bir gelecek oyuncu ama işte tarihin en iyisi değil. Kesinlikle çok iyi, atletizmini, fiziksel gücü ve kilosuyla birleştirebilen ender, belki de tarihteki tek oyuncu. Ama bunun yanında kolej seviyesinde 1.80'lik kısaları ya da 1.90'lık forvetleri tokatlayabilse de NBA seviyesine geldiği zaman teknik kapasite yönünden çok büyük eksikleri olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da ne catch and shoot'u ne de dribbling üzerinden bir şut tehdidi olduğu için NBA geldiğinde her ne kadar fiziksel yüksek kalitesiyle belli bir seviyede tutunacak olsa da işte çaldığı toplarla, savunmadaki highlightlarıyla, fast break'lerdeki keskin bitiriciliğiyle hem seyircilere zevk verecek hem de takımına katkı yapacak olsa da ben Zion Williamson'ın şu şartlar altında NBA'de All-Star seviyesinden yükseğe çıkabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum diyerek cümleme başlayayım. İkinci olarak buradan draft için seçimleri yapacak scoutlara, hocalarıma sesleneyim. RJ Barrett gizli Andrew Wiggins'tir. Hem memleketleri aynı hem de sonları aynı olacak gibi. Ben RJ Barrett'ı en çok sevenlerden, hatta Zion'dan iyi olduğunu düşünenlerden biriydim. Ama baskı altında ve maçlarının hepsini izleyince gördüm ki RJ Barrett da eğer ilk 5'ten draft edilirse sadece bu senedeki yetenek eksikliğinden, noksanlığından dolayı olacak. Bunların yanında Cameron Reddish topla en yetenekli olanları olmasına rağmen o da çok istikrarsız bir oyuncu. Mental problemleri var. Hırçın değil. Zion'daki o istek, azim, hırs toplamının binde biri Cameron Reddish'te yok. O yüzden o da çok büyük bir soru işareti diyerek Duke'un oyuncularını şöyle bir toparlamış oldum. Aynı zamanda bir de maça bakalım. Bir tarafta Mike Krzyzewski, bir tarafta da rakip takımın koçu Izzo'ydu galiba. Kısaltılması ya da lakabı. Tam olarak öyle diyorlar sanırım.
O da ünlü tecrübeli koçlardan.
Ünlü tecrübeli ve de biraz da Obradovic ekolünü benimseyen koçlardan. Amerikalıların aşırı da alışkın olmadığı, daha işte Coach Carter, kazanma arzusu filmlerindeki koçlar vari. Oyuncularına maç içinde çok sert eleştirilerde bulunuyor. En ufak hata da haşlayabiliyor. Ama her ne kadar medyadan bu tepki alsa da işte geçmişte onun için oynayan oyuncular ya da şu anki oyuncuları onun için bir baba figürü gibi olduğunu belirtiyor. Bu yüzden de o da çok iyi bir koç. Karşısında zaten uzun senelerdir hem Duke'ün hem de Amerika milli takımının koçluğunu yapan Krzyzewski vardı. Taktik savaşı gibi geçti. Pek geçmedi aslında. Krzyzewski bu sene oyun planını daha çok starlarını serbest bırakarak.
Aynen. Çok serbest oynuyorlar.
Serbest bir oyun üzerine kurmuş. Ama bunun yanından Michigan Spartans da her hücum ve savunmada aşırı disiplinli oynayarak arada sadece hücumun getirisinden dolayı koç onayıyla birebirlere bıraktı oyunu. Ve her
çok
hücumu,
da tempolu oynuyorlar.
Evet, Michigan Spartans her ne kadar işte Efekan'ın da dediği gibi tempolu oynasa da Duke'e cevap vermek istese de her hücumunda da en az 4-5 set, işte backdoor cutlar, flare'lar şeklinde ilerledi. O yüzden basketbol açısından da güzel bir maç oldu diyebilirim.
Aslında bence daha ilgi çekici ve üstüne konuşulabilir olan konuya sen girmiş oldun. Trey Jones'u da dahil edip Duke'un 4 genciyle ilgili biraz daha açalım istersen konuyu. Ben de şöyle düşünüyorum. Zion gerçekten işte Duke Cleveland'ı, Phoenix'i yener mi? Zion kolej tarihin en iyi oyuncusu mu? Bu konularda abartıldığının hem Duke'un hem Zion'un ben de sana katılıyorum.
Teşekkürler Efekan. ESPN'den aldığın $1,000'lardan sonra böyle.
Evet, iyi, paralar yatmadı o yüzden ben evet. De gerçek düşüncelerimi söylüyorum.
Helal sana.
Ama açıkçası hani o kadar da olumsuz düşünmüyorum. Hani senin kadar da olumsuz düşünmüyorum.
Ama ben de olumsuz demedim ki. Potansiyelini All-Star'dan ileri görmüyorum.
Yok yani. Şöyle. Mesela ben Zion'un şeyini sevdim. Dedin ya Cameron Reddish'te işte evet. Zion'da olan o hırs yok diye. Yani ben genel olarak Zion'un oyun açlığı, kendini gösterme isteği, maçı kazanma isteği, sorumluluk alma isteği. Bunları beğendim. Çünkü bunlar da önemli. Yani bu kadar hype'la gelen, ta liseden beri üzerinde inanılmaz beklentiler ve şan şöhret olan bir oyuncu hani ya ben nasıl olsa burada oynamasam da takımı finale taşımasam da yine de iyi bir yerden seçileceğim kendi keyfime bakarım gibi hiç düşünmedi en başından itibaren turnuvanın elinden gelenin en iyisini yaptı ve sakatlıktan dönmesine rağmen bunu yaptı bence bu karakteri açısından önemli bir gösterge ama bunun bence oyununa olumsuz bir etkisi de oluyor çünkü teknik olarak dediğin gibi eksik bir oyuncu. Mesela pot altı bitirişleri iyi, atletizmi çok iyi, rebound yeteneği var, blok yeteneği var, top çalma yeteneği var. Eli o kadar kötü değil. Ama mesela dribbling üzerinden işte shoot fake'i gösterip veya 1-2 el değiştirme hareketi yapıp sonrasında orta mesafeden veya adamı geçtikten sonra floater'la bitirme gibi özelliği hiç yok. Hani ya boşsa şu üçlük atıyor ya da penetreyle pota altını domine edip smaç basmaya çalışıyor.
Sırtı dönük oyunda da şey değil yani
bir orada da bir
sağlam omuz vurup zıplayıp bitirebiliyor ona eyvallah ama böyle biraz daha old school şu an arada Jokic'ten işte Embiid'den gördüğümüz o küçük ayak hareketlerinden sağ fake'ten sonra dönüp işte yarım ters elle falan bu tarz fundamental hareketleri hiç yok. Çok pota altı oyunu bully ball dediğimiz aynen. Tarza dayalı böyle.
Aynen işte o teknik açıdan kendini orta mesafeden oyun yaratamadığı için pota altını domine edemediği her an, içeriği domine edemediği her an ya top kaybediyor ya da el üstü hani ya girerse üçlükleri atıyor. Bu da bence hani bir yandan sorumluluk alma isteği güzel ama bir yandan da teknik defektleri olduğu için top kaybı ve yanlış şut seçimlerine yöneltiyor onu. O yüzden hakikaten tavanı çok yüksek ama eksiği de çok fazla olan, geliştirmesi gereken yönü çok fazla olan bir oyuncu. Hani bazı şeyleri çok elit yapıyor, bazı şeyleri de hiç yapamıyor.
Üstüne koyarsa Cedi Osman olabilir.
O yüzden hani dediğin gibi All-Star olacaktır. Sonrasını teknik özelliklerini ne kadar geliştirdiği belirleyecek.
Hatta bence çok büyük bir hype'la geldiği için ve ilk sezonda gideceği takıma göre oynama süresi de bulup bir sürü highlight olacağı için ben Zion'un ilk sezondan All-Star olabileceğini düşünüyorum. Blake Griffin gibi.
Olabilir. Yani çok zaten dediğin gibi en öne çıkan özelliği çok hype'lı olması. Hani hem hype'lı LeBron'dan de... sonra hı hı. En hype'lı kolej, yani kolej dediğim yani NBA'ye gelen oyuncu daha doğrusu. LeBron kolej oynamamıştı. Olabilir yani.
Şöyle bir de yeni All-Star üzerinde oyuncular ve medya etkisiyle seçiliyor ya. Hı hı. Zaten medyadan büyük ihtimalle Zion çıkar o. Zion fanboylar, bandwagonerlar, oylar.
Paranın yattığı kişiler.
Aynen, paranın yattığı kişiler. Ulaş Beşok. onun gibiler sayesinde oylanır. Çok da büyük bir hype'lı olduğu için bence İşte takım kaptanları da kendi takımında görmek ister diye düşünüyorum. Diyelim.
Bir de şey geçmeden son.
Geçmeden.
RJ Barrett, Cameron Reddish onları da bir konuşalım. Barrett'la ilgili bence hakikaten iyi bir skorer. NBA'de de böyle işte kendini geliştirirse biraz daha ve adapte olursa 30'lar 35'ler bırakabilecek bir oyuncu. Ama ben iki eksiğini hissettim. Birincisi senin dediğin mental eksiklik. Yani kritik anlarda sorumluluk alırken yaşadığı zaman zaman özgüven eksikliği. Ama ikinci eksik de bence sağ eli hiç yok adamın ya. Evet. Adam tamamen solu üstünden oynuyor.
Doğru.
Yani ben hiç bu kadar tek elli bir oyuncu hani bakarsan hücum yönüyle sivrilmiş bir oyuncunun bu kadar tek yönlü, tek elli olduğunu uzun zamandır görmemiştim. Yani sağla gidip sağla bitirdiği, işte yön değiştirip sağdan işte floater olsun, turnike olsun, smaç olsun farklı şekillerde bitiriş yaptığı hemen hemen hiç görmedim yani.
RJ Barrett'la ilgili ben şöyle düşünüyorum. Hücum olarak şu an komple bir oyuncu. İşte drifting üstünden şut atabiliyor. Yakında aldığı zaman potaya işte sağ omzunun üstünden dönüp sola ile uzanabiliyor.
Solla her şeyi yapabiliyor.
İşte üçlüğü var, sabit olarak atabiliyor. Biraz drifting üstünden böyle aşırı geriye çekilerek ya da fancy hareketlere değil de potaya 1-2 yaklaşıp ritim şeklinde kaldırabiliyor. Ama şöyle düşünüyorum. Bu yaptıkların hepsini all-around oyuncu olarak kolej seviyesine göre yapıyor. Yani kolej seviyesinde her şeyin barı 50 ise RJ Barrett hepsinde 70-75. Ama yaşayacağı sıkıntı şu bence. NBA'de bu barların hepsi 70-75 olduğu için kendisi de bir anda yine all around ama çok da ortalama, çok da vasat bir oyuncu haline dönüşecek gibi geliyor ilk sezonda. Yani üstüne koyması gereken çok şey var. Temeli sağlam ama geliştirmesi gereken çok yön var. Bence biraz Tatum'a benziyor all aroundluk olarak.
Temeli de sağlam değil ama potansiyeli yüksek. Yani o atletizmle o el düzgünlüğü, skorer içgüdü az bulunan bir şey. Dediğin gibi Tatum'a benziyor tarzı. Bir de şey de iyi mesela. Pick and roll'ü de fena oynamıyor. Yani daha doğrusu şey yapabiliyor. Asıl yönü skor ama az miktarda pota altına veya dışarıya evet, kaliteli paslar atıyor.
Doğru.
Hani üstüne gidilse oyunu da geliştirilebilecekmiş gibi. Hani az yapıyor ama öz yapıyor. Öz yaptığı için de yani güzel asistler yaptığı için ha bak bu adamda bu parmak hassasiyeti de var, bu sağ görüşü de var diye düşünüyorsun ama hani miktarı az, niceliği az.
Bir de RJ Barrett'ın şöyle iyi bir özelliği var. Ben o turnuvayı hiç izlemedim. Sadece highlightlarını izledim. İşte Kanada'yı Mısır'da dünya şampiyonu yaptı U18'de. U17'de ya da finalde de Amerika'yı yendiler. İşte Herter'ler, Colin Sexton'lar vardı Amerika'da. Ve RJ Barrett o Kanada'yı tek başına taşıyıp şampiyon yaptı. Asıl patlama yaptığı sene o. O şampiyonluk senesinden işte bu da geçen yaz oluyor. O geçen yazdan sonra zaten Duke'e geleceği açıklandı. Böyle de bir liderlik yönü de var aslında. Takımda taşıyabildiğini gösterdi zamanda. Sonuç olarak RJ Barrett kesinlikle kötü bir oyuncu değil. Her şeyden biraz ama elit seviyede değil, iyi seviyede yapıyor. Birkaç şeyi elit seviyeye çıkarması lazım diye düşünüyorum.
Ve sağ ve mentalite eklemesi lazım.
Ve biraz da Cameron Reddish'ten bahsedelim.
Reddish'i aslında iyi özetledin sen. Yani evet. Yetenekli bir oyuncu.
Bariz bence topla en yeteneklisi Reddish.
Evet, top üstü yaratmakta, evet. Sayı ve pozisyon en iyileri o. Yani şöyle bir full özgüvenle, iyi bir düzende, full konsantre oynasa akacak yani,
evet,
belli.
Evet, Reddish.
Ama onun da hani mesela Zion Barrett diye sıralarsan mentaliteyi, o Barrett'tan da aşağıda.
Hatta Barrett'tan bayağı aşağıda yani.
Yani çok istikrarsız. Mesela bir an patlıyor, üst üste 2-3'lük atıyor. Bir tanesi böyle dribbling üstü değişik bir bitirişle yapıyor. Ulan ne herif aslında diyorsun. Sonra 10 dakikada herifin eline top değmiyor ve hiç de umru değil yani.
Öyle ve sahada böyle çok umursamaz oynuyor. Biraz böyle bana Furkan Korkmaz'ı andırıyor. Sağ içi
tavırları. Evet, o açıdan benziyor
abi. Yırtıcı değil yani.
Evet evet. Ya aslında umursamaz değil, aynen. Yırtıcı değil, daha güzel abi.
Tabii ki de maçı umursuyor da böyle topa gideyim biraz işte zorlayayım, sorumluluk alayım havası yok. Top gelirse atarım, bir şeyler yaparım. Ama topa gitmek için de işte sorumluluk almak için de pek uğraşasım yok gibi bir havası var.
Evet evet ya, o Zion'un ısırmasının,
evet,
hani değil, Barrett'ın bile ısırmasının altında.
İşte Trey Jones'tan konuşalım mı?
Yani Trey Jones şey, mesela bu maçta da şimdi önümüzde
kolej için iyi bir guard.
40 dakika oynamış, hiç çıkmamış. Yani o takım için floor general olması, topa baskı yapması, işte akıllı olması falan, bunlar iyi özellikler. Ama NBA seviyesi için, için Tyus Johnson bile bayağı bir gerisinde.
Hatta bence Euroleague seviyesi bile değil bence.
Ya Euroleague'de oynayabilir ama.
Öyle mi diyorsun?
Ya şey olarak oynayabilir. Nasıl diyeyim? Euroleague'de öyle guardlar oluyor ya.
Ve böyle Presley gelmişti böyle Beşiktaş'a, şeye, Barcelona'ya. O tarz bir şey olabilir.
Aynen, mesela Presley'den daha şey ama. Presley daha şeydi, yırtıcıydı. Bu da daha yetenekli. Hani o kadar kabız değil yani.
Doğru.
Ama Euroleague'in hani böyle elit takımında oynamaz. Evet. Hani mesela böyle 8-16 baremi takımlarında oynayabilir. NBA'de de ya mutlaka şansın deneyecektir ama Tyus Jones gibi bile olamaz bence. Diyerek diğer 3 maçın ikisini sen izledin.
Onlar hakkında yorum yapayım. Onları İzlemediğim hakkında yorum yapmayı doğru bulmuyorum.
Asla. Bu programda
sadece
eksiklerimiz olabilir ama
yalan yok.
Yalan yok.
Purdue Virginia maçındayız. Bu arada Virginia için Ricky Pitino şu an şeyin koçu. Pananın koçu. Turnuva başlamadan önce şey yorumu yapmış. Herkes, o da eski bir Louisville koçu olduğu için herkes onu sormuş. Kim ne yapar diye. Onda şey tweet'i var. Ta turnuva başlamadan önce. İşte Duke ne yapar? Turnuvada rahat şampiyon olur mu? Final North Carolina mı olur bilmem. Ama bildiğim tek bir şey var. Final Four'da Virginia olacak diye bir tweet atmış.
Evet, gördüm ben de.
Virginia'da çıkınca böyle size söylemiştim manasına gelen bir emojiyle.
Emojiyle
tekrar üste çıkarmış. Aslında Purdue Virginia maçı da tamamen iki farklı ekol maçı gibiydi. Bir tarafta o gün kariyer gecesini yaşayan Edwards, diğer tarafta da her hücumu set hücumu olan ve her hücumu takımcı oynayan Virginia var. Tek başına Purdue'yu Edwards taşıdı. Virginia'da işte baktığımızda Jerome 24 sayı, Guy 25 sayı, Hunter 10 sayı, Diakite de 14 sayı atmış. Yani skoru paylaşmışlar. Ama öbür yandan şeye geliyorum. Purdue'ya geliyorum. Carson Edwards 42 sayı atmış. Ryan Klein 7 sayı atmış. Harms Hollandalı ve düzgün saçlı delikanlı 6 sayı atmış. Eastern'da 7 sayı atmış. Yani çok uçurum bir fark var. Maçın başından beri acaba Purdue'yu yenebilir mi, ne yapar falan diye düşünüyordum. Yenecek gibi de duruyordu. Ama öbür yandan da Virginia, işte Edwards isterse orta sahadan dribbling üstü ve el üstü şut atsın, Virginia hiç moralini bozmadan her hücum aynı disiplinde aynı seti ya da 3 tane temel setleri var. Her hücum uzun uzun o 3 setten birini oynadı. İsterse işte bir önceki hücum 5 kişinin üstünden üçlük sokulmuş olsun, hiç umurlarında olmadı. kenara baktılar. Talimat aldılar. Her hücum aynı seti. Her hücum aynı seti ısrarla oynayıp skoru da paylaşarak maçın sonuna geldiler. Maçın sonunda da kaçan serbest atışın ardından işte bir şans topu doğdu. Virginia aşırı hücum ribandı almıştı o maç. Bu şans topundan sonra da işte Diakite şut floater karışımı bir basketbol olarak maçı uzatmaya götürdü. Uzatmanın sonunda da Virginia maçı kopardı.
Ne kadar son topa kalıyor maçlar değil mi?
Olayı ve güzelliği o gibi.
Evet ya, harbi keyifli bir olaymış.
Yani bu maç hakkında da biraz Edwards konuşabiliriz.
Heh, aynen, istersen onu konuşalım. Bugün yemekte de biraz bahsettik kendi aramızda. Edwards NBA'de olur mu?
Edwards NBA'de olabilir aslında. Kısa ama hücum olarak çok yetenekli ve fiziksel olarak değişik bir fiziği var. Kısa ama ince değil. Kısa ama bayağı kalın yani. Evet, tüp gibi, domuz gibi.
Aynen tüp gibi ya.
O yüzden hem savunmada aşırı güç sıkıntısı yaşamaz. Boy farkını o iterek gücüyle kapatır. Hem de hücumda NBA fiziğindeki uzunlara o hızla geldiğinde zaten şutu var. Şut tehdidinden dolayı da ilk adımda geçer büyük ihtimalle uzunları yakın duracakları için. O gücü sayesinde ya da kalıbı sayesinde bir omuz koyup ya da omuzunu araya koyarak böyle Nate Robinson, Isaiah Thomas'ı pota altı bitirişleriyle bence skor da bulabilir. Yani Edwards iddialı da konuşmuyorum. Bu işin üstadı değilim ama NBA'de olmayacak bir oyuncu değil. Trey Jones'tan 10 kat daha iyi olur yani olacaksa.
Mesela şey diyebilir miyiz? Contender olmayan takımlar veya işte ortalamanın üstü olmayan takımlar diyelim. Hani 30 takımın alt 15'inin ikinci, üst 15'inin üçüncü gardı olarak Raymond Felton vari bir kariyere sahip olabilir mi?
Bence olabilir.
Böyle boyları benziyor, kiloları benziyor. Aynen. Raymond Felton da hani oyuna girer 10 sayısını atar, hani hata yapmaz çıkar şeklinde bir oyuncu ya. Hı-hı. Öyle bir katkı verebilir mi sence?
Verebilir bence. Edwards ama hücum olarak cidden çok yetenekli. Şutu da iyi, menzil ve de sıktığı üçlüklerin hepsi menzilli üçlüklerdi.
Evet, evet.
Ve hareketli üçlüklerdi. O yüzden belki böyle
özetini izledim.
İyi bir skorer Sixman bile olabilir. Kenardan gelip böyle Jamal Crawford tarzı değil de Jamal Crawford vari bir oyun stiliyle oynayıp işte iki tane dripling üstü üçlük sokup bir tane floater alıp bir kez foul çizgisine gelip iyi bir savunma yapıp işte maç başına da 15-10 sayı bulabilir yani.
İyi bakalım. Purdue'dan çıksın bir oyuncu.
Ryan Klein var bir de Purdue'de. O da topu yere aşırı vuramıyor ama değişik ve aşırı keskin ve iyi bir şut stili var. Olabilir. İyi bir şutör olabilir.
Hadi bakalım.
Böyle ona uygun bir oyuncu bulmaya çalışıyorum. Düşüneyim. Aslında Pat Connaughton diyeceğim. Böyle Milwaukee'den. O tarz bir oyuncu olabilir belki. Ama şeye eminim yani. Savunma yönünden aşırı defoları var. Ama hücumda da net bir şutör. El üstü falan atmaktan kaçınmıyor ya, özgüvenle. Net şutörün
her zaman ihtimali var artık NBA'de.
Var. Ondan dolayı ya da NBA'yi bir kenara koyup Euroleague'de böyle Taylor Rochester tarzı bir etki bırakan oyuncu olabilir. Tekniği ve fiziği belki NBA'ye yetmez ama Euroleague'de iyi gelir böyle. Alt ligin 11-12. sıra takımlarının iyi skorerlerinden biri olabilir. Gelip Fener'e 40 atacak bir tipi var.
Yani. Pürdün'ün bir de forması çok güzel değil miydi ya?
Evet.
O hastası oldum formasının.
İyi forması var. Öte yandan Virginia turnuvanın en iyi takım oyununu oynuyor ve en iyi takım ama hiçbir oyuncusu şey değil. Diakite hariç.
Flash'ı değil.
Mesela Kyle Guy ve Jerome var. İki tane beyaz oyun kurucusu. Onlar kolej için çok yetenekli, iyi de şütörler. Ama NBA seviyesinde fizikler hiç el vermeyeceği aşikar. Hı-hı. Bana göre. Bir tek Diakite NBA seviyesinde yapabilir. Fizikalitesinden dolayı zaten 7 rebound 4 bloğu var. 0 işte turnover'la oynamış. Böyle güçlenirse belki Pascal Siakam vari bir oyuncuya dönüşebilir.
Yakışır.
Yakışır hocama.
Son maçımıza geçelim istersen.
Son maçımız siyahla beyazın maçı gibiydi. Texas Tech Gonzaga. Defans ekolü ve hücum ekolünün maçıydı. Hem Hollywood filmlerinde hem de günümüz basketbolunda da yakışacağı gibi, bir turnuvaya yakışacağı gibi defans ekolü kazandı maçı.
Aynen.
Texas Tech Gonzaga Bulldogs'a tasmayı taktı diyebiliriz.
Vay be Hakan. Hocam neler diyorsun?
burada doğrular konuşuyordu.
Nasıl yani, aç biraz savunmayı, hücumu nasıldı takımlar, oyuncular?
Şöyle, Gonzaga hem böyle Duke tarzı iyi hücumu olan bir takım değil, böyle çok freelance değildi de Virginia vari bir hücumu vardı ama yine de çok iyiydi. İşte top dönüyordu zaten, onlara bakarsan onlar da çok iyi paylaşmış. Perkins 16 atmış, Clark 18 atmış, Hashimura 22 atmış, işte Norvell Jr. da 10 atmış. Onlarda da yakın ve yüksek bir skor dağılımı var.
Aa şey, Tilly var yedeklerde. Fransız prospect.
Aman Allah'ım.
Hiç bunu oynadı mı?
İşte oynadı Efekan. 3
sayı. Hayır, oynamış da 11 dakika oynamış yani.
Girip atmış işte 3 sayı. Ben o kadar dikkat etmedim. Arada kaynamış Tilly.
Ben de şu an fark ettim.
Öbür taraftan Texas Tech'te de onlar daha çok savunma ağırlıklı bir takım olduğu için hücumları da aşırı set üstünden Texas Tech'in. Onlarda da çok yakın bir hücum dağılımı var. Moretti maçın son 2 dakikasına kadar 6 sayıdaydı. Son 2 dakikasında çok kritik 2 tane üst üste süre biterken el üstü üçlük buldu.
Clutch Reis, İtalyan.
Ve Moretti de ailesi İtalya'dan gelip sürpriz yapmış. Ailesi de izliyordu maçı. Onun dışında Texas Tech'in savunması daha çok topa baskı ve her hücum olmasa da arada bir koş talimatıyla ikili oyunları işte blitz yaparak, sıkıştırarak geniş ve atletik oyuncularıyla rakibi durdurmak üzerine kurmuşlardı. Maçı öldürdüler seyir zevki olarak. Ama işte taktik seven bir basketbol sever olarak benim için zevkliydi aslında. Satranç hamlesi gibi Gonzaga'nın her hücumunu durdurdular. Yani olabildiğince. Ve onların normal skor bareminin altında tuttular. Bu sayede de Gonzaga Bulldogs'a tabiri caiz ise tasmayı vurdular.
Moretti'yi ben birkaç yıl önce bir Avrupa Şampiyonası altyapılarda izlemiştim. Orada böyle topu iyi yöneten, sağ görüşü iyi, soğukkanlı, takım Moretti, lideri bir guard şeklindeydi. Şu anda da öyle mi?
Moretti bu kadar topu domine etmiyor burada. NBA'de de hayatta olmaz ama Moretti Andrea Cinciarini gibi bir oyuncu.
Yani daha klastı şeydi. O biraz kaybetmiş mi?
Yani o zaman için gömlek farkı vardır ama şimdi NCAA atletizmine biraz kaybolmuş gibi. Ve takım da onun üstüne kurulu değil. Her topu o da yönlendirmiyor. Ama ben Avrupa'da kendine geliştireceğini varsayıyorum Avrupa'ya gelene kadar. Avrupa'da üst sıraları oynayan bir takımın birinci ya da ikinci gardı olabilir. Yani takım gard üstüne kurulu değilse, iyi şutörleri, iyi uzunları varsa o pick and roll'leri oynar. Çok iyi bir oyun aklı var. Pas hassasiyeti de çok iyi. İşte ceza şutu da var.
Demek ki mental olarak da hazır bir oyuncu.
Mental olarak da hazır bir oyuncu. Ben işte takım şekillenmesine göre üst sıralar oynayan bir takımın birinci gardı ve ikinci gardı da olabileceğini düşünüyorum.
Güzel. O zaman Final Four'daki hem iki yarı final maçını hem de ardından şampiyonluk maçını izliyoruz değil mi?
Kesinlikle izliyoruz. Canlı mı?
Ya bence yarı finalleri sonradan izleyelim. Finali canlı
izlenir. Final canlı izlenir. Minneapolis'ten izlenir. Bakalım Justin Timberlake gidecek mi maçlara?
Ondan sonraki, yani bu turnuva bittikten sonraki yayını da şey yapalım. Böyle iyice hazırlanalım. Hı-hı. Hani güzel bir şeyle
intro ile mi girelim?
Hayır yani güzel izleyip konsantre izleyip doğru. Daha doğrusu. Hani iyice de hazırlanıp güzel bir Final Four
özel bölümü
NCAA yapalım. Özel bölümü yapalım.
Kapatmadan ilk yarıyı eşleşmeleri de söyleyelim istersen. Texas Tech Michigan Spartans'da oynuyor. Auburn Hills de Virginia ile oynayacak. Texas Tech de Michigan Spartans iki savunma ağırlıklı takım. Ters taraftan da iki iyi hücum takımı oynuyor.
Oo, güzel bayağı.
O yüzden
finalde de yine bir savunma bir hücum olacak.
Finalde de bir savunma bir hücum olacak. Benim şampiyonluk adayım Texas Tech.
Yakışır.
Seninki kim?
Kim olsun? Ben de hadi Virginia diyeyim. Anlattıkların sempatik geldi.
Evet. Texas Tech Virginia galip şimdiden belli. Texas Tech şampiyonu hayırlı uğurlu olsun diye. Buradan tüm Texas Lone Star halkına da selam olsun.
Hayda.
Amerika'nın Konya'sı. Böylece de ilk yarımızı kapatalım. Birazdan Euroleague bölümüyle geri dönüyoruz.
Görüşürüz.